Şiir Gemisi.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz şiir gemimize. Şiir gemisinin güvertesinden biz selamlıyoruz sizleri. Biz kimiyiz? Teknik masada Nuri Göktaş var. Bleda Yaman hemen yanı başımda, program yapımcılarımızdan ve Feray Uz elbette. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta Türk Edebiyatı içerisinde uzun yıllar şiirleri, diğer eserlerinin ve görüşlerinin gölgesinde kalmış olan Hüseyin Nihal Atsız'ı konuşacağız. Büyük fikir adamı ve sıkı bir şair olan Atsız'ın hayatının özetini mercek altına alıp dillere pelesenk olan şiirlerini siz değerli dinleyenlerimiz için seslendirecek ve o şiirlerdeki duyguların peşine gideceğiz. Hoş geldiniz Bleda Yaman.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
Evet, Hüseyin Nihal Atsız hayatıyla mı başlayacağız?
Hayatıyla başlayacağız. Hüseyin Nihal Atsız çok yönlü bir kişilik. Hı-hı. Çok farklı hüviyetleriyle, çok farklı kimlikleriyle bilinen bir şahsiyet. Fakat biz bugün onun şair kimliğine odaklanacağız. Hı hı. Her programımızda olduğu gibi birçok şairimizin, çok yönlü şairimizin, hı hı, sadece şiirle olan ilgisine, şiirle olan ilişkisine odaklanmıştık. Hı hı. Aynı şekilde devam ediyoruz.
Demek ki çok yönlülük Hüseyin Nihal Atsız'da da var.
Doğrudur.
Tamam.
Öncelikle hayatından başlayacak olursak Hüseyin Nihal Atsız 12 Ocak 1905'te İstanbul'da doğdu. Hı hı. Asıl ismi Hüseyin Nihal Çiftçioğlu'dur. Atsız soyadını kendisi sonradan alıyor. Babası Mehmet Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanım'dır. Baba tarafından Gümüşhane'nin Torul ilçesinden, anne tarafından Trabzon'un Kadıoğulları ailesindendir. Hüseyin Nihal ilkokula İstanbul'da başlıyor. Kadıköy'deki Fransız ve Alman okullarına bir müddet devam ediyor. Babası Süveyş'e tayin edilince burada kısa bir süre Fransız okuluna gitmiştir. İstanbul'a döndükten sonra istikrarlı bir eğitim hayatı olmuyor Atsız'ın. Birçok okul değiştirmiştir. Sırasıyla Cezayirli Gazi Hasan Paşa Okulu, Kadıköy Osmanlı İttihat Mektebi ve Kadıköy Sultanesi'ne devam ediyor. Ve nihayetinde 1922'de İstanbul Sultanesi'nden, yani İstanbul Lisesi'nden mezun oluyor. Aynı yıl tıp fakültesini kazanıyor ve oradan da askeri tıbbiyeye geçiyor. Fakat tıbbiyenin 3. sınıfındayken Ziya Gökalp'in cenazesinin kaldırıldığı gün bir kavgaya karışıyor Hüseyin Nihal Atsız.
Evet.
Bu kavgaya karışmasından dolayı eğitimi yarıda kalıyor. Ve okuldan ayrılmak zorunda kalıyor tıbbiyeden. Bir müddet farklı işlerde çalışıyor. İstanbul Darülfünun'un Edebiyat Fakültesi'ne, günümüz ismiyle İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'ne, hı-hı, ve yatılı kısmı olan Yüksek Muallim Mektebi'ne 1926'da kayıt, hı-hı, yaptırıyor. Hı-hı. Bu arada tecil isteği kabul edilmeyince İstanbul'da er olarak askerlik görevini yerine getiriyor. Edebiyat Fakültesinden 1930'da mezun olarak eğitim hayatını noktalamıştır diyebiliriz.
Güzel, 1926'da girip 1930'da çıkmış.
Doğrudur.
Ve gayet başarılı, evet.
1931'de Mehpare Hanım'la evleniyor Hüseyin Nihal Atsız ve 4 yıl sonra 1935'te eşinden ayrılmıştır. 1936'da üniversiteden dava arkadaşı olarak gördüğü Bedriye Hanım'la evleniyor. Bu evliliğinden 2 oğlu dünyaya geliyor. Yağmur ve Buğra isminde.
Evet.
Hüseyin Nihal Atsız'ın iş hayatı da öğrenciliği gibi istikrarsızdır diyebiliriz. Çünkü bu durum onun mizacıyla bağlantılı olduğu kadar düşüncelerini açıkladığı yazıları ve konuşmalarından duyulan rahatsızlıkla da ilgili. Dönemine göre Hüseyin Nihal Atsız'ın keskin bir dilinin olduğunu, keskin bir duruşunun olduğunu söylemek mümkündür. Meslek hayatına ünlü edebiyat tarihçimiz Fuat Köprülü'nün isteğiyle Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü'nde asistan olarak başlıyor Nihal Atsız. 1933'te dönemin Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip ile Profesör Zeki Velidi Togan arasında yaşanan bir tartışmada Atsız, hocası Zeki Velidi Togan'ı destekleyen bir telgrafı bakanlığa gönderince üniversitedeki görevinden alınıp, hı hı, Malatya'ya sürgün ediliyor Türkçe öğretmeni,
evet,
olarak. Malatya'dan sonra burada kısa süre kalıyor Malatya'da. Hı. Edirne Lisesi'ne tayin oluyor. Edirne'de Orhun dergisini çıkarıyor. Bu dergide Türk Tarih Kurumu'nun hazırladığı tarih kitaplarındaki yanlışları ağır bir dille eleştirince, hı hı, aynı yıl vekalet emrine, yani bakanlık emrine alınarak İstanbul'a geldi.
Yine bir eleştiri.
Doğrudur.
Yine farklı bir geçiş.
1934 ve 38 yılları arasında Deniz Gedikli Okulu'nda çalıştı. Yönetimle düştüğü fikir ayrılığı yüzünden buradaki görevinden ihraç edildi.
Buna da şaşırmıyoruz. Evet.
Ve 38'den 1944'e kadar biz Hüseyin Nihal Atsız'ın İstanbul'da çeşitli özel liselerde edebiyat öğretmenliği yaptığını biliyoruz. Hı-hı. Şimdi burada bir anekdot girmek istiyorum müsaadenizle.
Tabii,
burada
çok merak ettim.
Hoş bir anekdot var. 1940'lı yılların başında Atilla İlhan'ın tabiriyle 1941'de Hı-hı. Atilla İlhan'la Hüseyin Nihal Atsız'ın yollarının kesiştiğini görüyoruz. Atilla İlhan'ın kendi deyimiyle, kendi ağzından anlattığı bir hikaye var burada. 1941'di galiba diyor. İzmir'deki bir liseden, komünistlikten dolayı kovuluyor Atilla İlhan. Hı. Özel bir lisede okuyabilir mi acaba diye İstanbul'a yolluyorlar kendisini. Çünkü İzmir'de eline bir belge veriyorlar ve o belge hiçbir eğitim kurumunda eğitim almasına müsaade ettirmiyor. Ailesi de acaba İstanbul'da özel bir lisede okuyabilir mi diye İstanbul'a gönderdikten sonra Boğaziçi Lisesi'ne kayıt yaptırıyor Atilla İlhan. Edebiyat hocam kimdi biliyor musunuz diyor Hüseyin Nihal Atsız. Kendisinin tabiriyle söylüyorum, eyvah dedim, bu adam beni perişan edecek. Ama öyle olmadı diyor. Çünkü Atsız'ın ismini duyduğu andan itibaren ırkçı, kafatasçı gibi ithamlara maruz kalmış bir hoca bekliyor. Ve diyor yumruklarımı sıkıp beklemeye başladım. İlk tanışma anından itibaren eğitim hayatı boyunca Nihal Atsız'da gözlemlediği unsurları tek tek sıralıyor Atilla İlhan. O unsurlar da şöyle.
Evet.
Diyor ki, derslerinde beklediğimizin aksine hiçbir şekilde politik telkinde bulunmadı diyor. Hiçbirimize, hiçbir konuda çok herhangi güzel. Bir zorlaması olmadı. Hı hı. Bilakis İslam öncesi Türk tarihine çok meraklıydı. Bize hep onlardan bahsederdi. İslam öncesi Türk tarihinden bahsederdi. İstiklal Marşı'nı ezbere okumamızı isterdi. Ben onun dersinde dersten kalan arkadaşların sadece İstiklal Marşı'nı ezberlemediği ya da ezberleyemediği için kaldığını hatırlıyorum. Onun dışında kimseye düşük not vermezdi. Hı hı. Ve hepimize kibar, nazik ve bir cumhuriyet beyefendisi gibi yaklaşırdı diyor. Hı hı. Atilla İlhan böyle anlatıyor Atsız'ı. Ve bir süre muhabbetlerinin devam ettiğini söylüyor. Kendisine yöneltilen ırkçılık, Turancılık suçlamasıyla 9 Mayıs 1944'te tutuklanıyor zaten. Yaklaşık bir yıl sonra bu suçlamadan beraat ediyor. Başka suçlamalarla muhatap olan ve hepsinden beraat eden Hüseyin Nihal Atsız'a 1949'a kadar herhangi bir resmi görev verilmemiştir. 1949'da öğretmen kadrosu ile Süleymaniye Kütüphanesi'ne gönderiliyor ve 50 ve 52 yılları arasında Haydarpaşa Lisesi'nde çalışıyor. Haydarpaşa Lisesi'nde de yine bizim bildiğimiz, aşina olduğumuz Nihat Sami Banarlı gibi meşhur edebiyatçılarla ahbaplık ettiğini biliyoruz. Çünkü biz daha önceki programlarda da hep bunu vurguladık. Dönem o kadar güzel bir dönem ki eli kalem tutan her Türk münevveri bir şekilde birbiriyle iletişim halinde. Herhangi bir görüş ayrılığı olmaksızın, cephe ayrılığı olmaksızın biz o dönem özellikle 40'lar, 50'ler, 60'lar 20 yıl boyunca bu etkileşimin sürekli devam ettiğini görüyoruz.
Peki Haydarpaşa Lisesi'nde çalışıyor. Orada herhangi bir sorun yaşıyor mu?
Orada yaptığı bir konuşmadan duyulan rahatsızlık üzerine tekrar öğretmen kadrosuyla Süleymaniye Kitaplığı'na gönderiliyor.
Geldiği yere geri gitti yani.
Evet. 1969'da en uzun süre kaldı bu görevdeyken emekli oluyor artık. Hmm.
En uzun süre orada mı kalmış?
Evet. 64 yaşında emekli oluyor.
Çok yoruma açık bir durum değil
evet.
mi?
Emekli olduktan sonra bütün zamanını inandığı davaya ayırdı diyebiliriz.
O nedir?
Milliyetçi, Türkçü, Turancı çizgide çalışmalar yapmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmıştır. Aynı çizgideki derneklerin kurucuları arasında yer almıştır. Konferanslar vermiştir. Bu yüzden oldukça fazla sıkıntılar yaşadığını söylemek mümkündür Atsız'ın. Ötüken'de yazdığı yazılardan dolayı hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşince tekrar tutuklanıyoruz. Onun eserlerinden feyz alanların yoğun başvurusu üzerine özellikle genç hayranları, talebeleri, öğrencileri öyle bir başvuru yağmuruna tutuyorlar ki dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından 1974'te affediliyor. Bütün bu meşakkatli hayatına rağmen hiçbir zaman vazgeçmediği tarih araştırmalarına devam etmiştir. Zaten program başında da çok yönlü kişiliğinden bahsetmiştim.
Evet.
Aslında Murat Bardakçı mesela bir programda bunu çok güzel ifade etmişti. Atsız her şeyden önce iyi bir tarihçi. Akademik manada da iyi bir tarihçi. Çünkü hocaları çok iyi. Fuat Köprülü hocası, Zeki Velidi Togan hocası, Türk tarihçiliğinin kutup isimleri. Dolayısıyla O aldığı eğitimin hakkını vermiş ve o yönde çok iyi araştırmalar yapmış. Tarihin karanlık dediğimiz noktalarını aydınlatmaya çalışmış bir ilim adamı aynı zamanda. Ama kendi yaşantısı, özel yaşantısı, kendi ilim hayatını o kadar gölgede bırakmış ki siyasi fikirleri, ideolojik fikirleri. Devam edecek olursak, Atsız'ın çok meşhur bir romanı var Ruh Adam isminde. Son romanı aynı zamanda. Vefat etmeden önce yazdığı son roman. Bunun devamı olarak nitelediği Yalnız Adam isimli romanının fikri hazırlığı içindeyken kalp krizi geçiriyor ve 11 Aralık 1975'te İstanbul'da vefat ediyor.
İsterseniz bir Aralık 1975'te İstanbul'da vefat etti dediniz. Kahramanların Ölümü şiiriyle devam edelim bile de ama.
Çok güzel olur.
Gerilir zorlu bir yay, oku fırlatmak için. Gece gökte doğar ay, yükselip batmak için. Mecnun inler kanını Leyla'ya katmak için. Cilve yapar sevgili, gönül kanatmak için. Şair neden gam çeker? Şiir yaratmak için. Dağda niçin bağrılır? Feleğe çatmak için. Açılır tatlı güller, arılar tatmak için. Göğse çiçek takılır, solunca atmak için. Tanrı kızlar yaratmış, erlere satmak için. İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Çok şairimiz Türkçe dışında başka dillere de hakimdiler. Atsız da böyle miydi?
Evet, Atsız da diğer birçok şairimiz gibi Fransızca, Farsça ve Arapçayı iyi bilen bir şair. Hı hı. Aynı zamanda usta bir şair diyebiliriz. Hı hı. Her ne kadar şiirleri gölgede kalmış olsa da onun şiirlerini incelediğimizde genelde hece vezniyle yazdığını fakat aruzu da iyi kullandığını hı hı. görüyoruz. Hı hı. Konu olarak önceliği Türk ülküsüne ve Türk kahramanlığına vermiştir diyebiliriz. Aşk konusunu işlediği şiirleri az. Hı hı. Fakat muazzamdır.
Çok güzel.
Çok iddialı şiirlerdir. İddialı aşk şiirleridir. İnsanı amiyane tabirle gaza getiren, insanın içindeki aşka dair cesareti alevlendiren şiirlerdir. Bazı şiirlerinde ise davasını anlattığı sırada yaşadığı yalnızlıktan ve karşılaştığı olumsuzluklardan bahseder. Atsız şiirlerinde doğrudan doğruya ülküsünü anlattığı gibi bunun yanında zaman zaman o düşüncesinin, o fikirlerinin beslendiği vatan, mazi, savaş, kahramanlık, mitolojik ögeler gibi milli kültür unsurlarına da yer vermiştir. Hı hı. O da her idealist gibi insanın sahip olduğu değerler yönünden ele alıyor. Çünkü ona göre insanın gerçek değeri sahip olduğu ideal ve ülküyle eşdeğer.
Evet.
Aslında tipik bir idealist.
İdealist.
Bunun dışındaki hayat boş diye görüyor. Şiirlerinde işlediği konuları ele alışı, romanlara ve ülküsünü anlattığı diğer yazılarından bağımsız değil aslında. Atsız'ın tarih araştırmaları yapması, romanlarında tarihi konulara yönelmesini de kolaylaştırıyor. Bu yüzden çok sıkı diyebileceğimiz 3 tarihi romanı var. Bu coşkun ruh, bu milli şuurla yoğrulmuş ruh, zengin bir hayal gücü, yaşadığı zamanın çirkinliklerinden mazinin muhteşem zamanlarına dönme isteği uyandırmıştır hep Atsız'da. Biz Atsız'ın eserlerinde hep maziye bir öykünme görürüz. Mazi onun için, geçmiş onun için, özellikle kahramanlıkların yoğrulduğu geçmiş onun bir kaçış noktası. Yaşadığı günden, yani onun açısından bakarsak, onun yaşadığı içinde bulunduğu toplumdan, içinde bulunduğu zamandan bir kaçış, bir özlem.
Özlem mi var geçmişe o zaman?
Duyarak kaçtığını fark ediyoruz.
Evet.
Bu mizaç onun hayatını ve sanatını şekillendiren ana unsur esasında. Çünkü Türk milliyetçiliğinin öncü yazarlarından biri olsa da biz onu Türk dilini, edebiyatını, tarihini iyi bildiği için ele alıyoruz. Ve bu konularla özellikle gençlerin dikkatini çekmeyi başardığı için ve hala günümüzde de eserlerine ilginin giderek arttığını tespit ediyoruz.
Peki Bled Eman, şimdi Mutlak Seveceksin adlı şiiri okuyacak olsak
az önce
başında neler söylemek istersiniz? Bir aşk şiiri midir?
Aşk şiiri ve az önce söylediğim üzere çok iddialı bir şiir, çok güçlü bir şiir. mesela şunu söyleyebilirim mutlak seveceksinle ilgili. Bazı aşklar günümüzdeki gençler için söylüyorum. Mesela bizim kuşak için söylüyorum. Ben 91 doğumluyum. 90, 91, 92, 96'ya kadar diyebiliriz. Hatta 97'yi de dahil edebiliriz. Hani bu Z kuşağına kadar, aslında milenyum kuşağına kadar bu tip şiirler, mutlak seveceksin de bu tip şiirler arasındadır. Ne tip şiirler? İddialı şiirler, iddialı aşk şiirleri. Geçmişte yazılan, özellikle 70'li yıllarda ya da daha gerisinde yazılan şiirler bizim kuşağın daha çok dikkatini çekiyordu. Çünkü o iddiayı biz hep mazideki büyük aşkların gölgesinde arardık. Ben kendi adıma söylüyorum. Hani kendi kuşağım adına konuşuyorum şu an. Dolayısıyla mutlak seveceksin öyle iddialı şiirlerin başında geliyor bana göre. Çünkü bir şiirde en dikkat edilmesi gereken şey emir kipidir. Emir kipi normal şartlar altında romantik bir şiiri özellikle anti-romantik hale ve antipatik hale getirebilir. Fakat buradaki dil, buradaki seçilen dizeler, buradaki imgelem, buradaki sentaks, kelimelerin bir araya gelişi o antipatikliği ortadan kaldırıyor ve bambaşka bir şeye dönüştürüyor şiir. Sizden dinledikten sonra dinleyenlerin de muhakkak bir haz duyacağını düşünüyorum bu şiirden.
Valla ben şiir kadar iddialı okuyamayabilirim ama okuyayım o zaman mutlak seveceksin. Kalbin benim olsun diyorum. Çünkü mukadder. Cismin sana yetmez mi? Çabuk kalbini sök ver. Yoktur öte alemde de kurtulmaya bir yer. Mutlak seveceksin beni. Bundan kaçamazsın. Ram ol bana. Ruhun yeni bir aleme girsin. Yazmış kaderin, aşkıma ömrümce esirsin. Aklınla, şuurunla, hayalinle bilirsin. Mutlak seveceksin beni. Bundan kaçamazsın. Sevda gibi bir gizli emel ruhuna sinmiş. Bir haz ki hayalden bile üstün ve derinmiş. Gökten gelerek gönlüne rüzgar gibi inmiş. Bir sır ki bu, ölsen bile asla açamazsın. Anlatması imkansız olan öyle bir an ki, hülyadaki ses varlığının gayesi sanki. Bak emrediyor, daldığın alemden uyan ki, mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazsın. Peki Hüseyin'in Nihal Atsız'ın üslubuna biraz yönelecek olursak?
Üslup yönünden kuvvetli bir sanatkar diyebiliriz Atsız için. Çünkü eserlerini akıcı, berrak ve lirik bir dille yazıyor. Karmaşık bir dil yoktur Atsız'da. Ağdalı bir dil yoktur diyebiliriz. Dönemine göre muhakkak güçlü bir dil var. Fakat yine de ağdalıdır diyemeyiz. Yine de kapalıdır diyemeyiz. Çünkü o berraklığı biz şiirlerinde görüyoruz. Diğer eserlerinde görüyoruz. Ve lirik bir dille yazıldığını bütün eserler için söylesek abartmış olmayız. Evet. Gerçekten yeridir. Çünkü süsten ve özentiden uzak, doğal ve canlı bir dilin peşine düşmüştür Atsız. Coşkun bir heyecanın çerçevelediği kuvvetli bir romantizm vardır onda. Onun şiir ve diğer eserlerinin, özellikle romanlarının karakteristik özelliği de budur aslında.
Romantizm.
Romantizm. Diğer eserlerinde daha ilmi bir üslup kullanır. Makalelerinde, tarih araştırmalarında.
Biraz daha bilimsel yaklaşıyor demek ki.
Tarih, edebiyat tarihi, tenkit, tetkik, biyografi, siyasi tarih, bibliografya gibi çeşitli incelemeleriyle güçlü bir nesir yazarı olduğunu da ortaya koyar Atsız esasında. Edebiyat tarihi ve Türk tarihi üzerine yaptığı çalışmalar önemlidir demiştik zaten bunu. Edebiyat Tarihi isimli bir eseri var. Onun Türk edebiyatı ve sanatın temel meseleleri noktasında kendini yetkin hale getirdiğini görüyoruz esasında. Edebiyat, edebiyat tarihi, güzel sanatlar, yaptığı tanımlar, bu konular hakkında yaptığı tanımlar, getirdiği yorumlar Türk edebiyatının İslam öncesi dönemi ve Türk medeniyet tarihi üzerine yaptığı incelemeleriyle edebiyat tarihçiliğine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır diyebiliriz. Özellikle Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin en önemli eserlerinden olan ve Atsız'ın 1949'da yayımladığı bir kitap var. Aşık Paşazade Tarihi. Hı hı. Bugün bile çok önemli bir başucu eseri o.
Hı hı. Peki dergilerde yorumlar yapıyor mu, yazılar yazıyor mu?
Tabii ki. Dergilerde genelde kendi ideolojik, kendi siyasi fikirlerini ve hı hı. dönemin siyasi atmosferine ilişkin yorumlarını içeren yazıları görüyoruz biz. Dönemin siyasi nabzını tutan yazılardır diyebiliriz bu yazılar için. Özellikle çıkardığı dergilerde hem dönemin siyasi nabzını tutuyor hem de kendi fikirlerini ateşli bir şekilde savunuyor. Atsız'ı biraz da farklı kılan bu. Uzun yıllar kütüphanede çalışması, başta bibliografya olmak üzere tarih ve edebiyat tarihi çalışmalarını da imkan sağlıyor kendisine. Türk tarihini eksik ve yanlış ele alan çalışmaları ağır bir dille eleştiriyor. Yaşadığı dönemde özellikle o dönemin güçlü ideolojileri, komünizm olmak üzere bazı hareketlere karşı çıkışı ve bu konuda tavizsiz duruşu onu sert mizaçlı, kavgacı bir kişiliğe sahipmiş gibi gösteriyor. Örneğin biz kendisinin Sabahattin Ali ile ilk başlarda sıkı dost olduğunu biliyoruz. Sonradan araları açılıyor. Eserleri, özellikle şiir kitabı ve romanları defalarca basılıyor. Yolların Sonu isimli kitabı tek zaten şiir kitabı. Sayısız baskı yaptığını biliyoruz. Diğer eserlerinin de. Özellikle 2000'li yıllar Nihal Atsız'ın yeniden hayat bulduğu yıllardır diyebiliriz. Türk milletinin, Türk yurdunun geleceğine yönelik tespitleri fark edilince Atsız üzerine yapılan çalışmalarda gözle görülür bir artış gözlemleniyor. Atsız edebiyata meraklı, milliyetçi gençlerin ilgiyle okuduğu ve etkilendiği yazarların başında geliyor günümüzde.
Peki o zaman Geri Gelen Mektup diye bir şiiri var Bilede Yaman, evet. Nihal Atsız'ın. Onu okumamı ister misiniz?
O da çok iddialı bir şiir.
Hangi açıdan?
O da Mutlak Seveceksin de olduğu gibi bu romantik emrivakinin, yani romantizmi içeren emrivakinin yer aldığı bir şiir ve bence estetik açıdan başarılı bir şiir.
Peki okuyalım o zaman Geri Gelen Mektup. Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, ay secde edip çehrene yerlerde sürünse. Her şey silinip kayboluyorken nazarımdan, yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla, ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla. Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince, çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince, gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attı. Gözlerle günah işlemenin zevkini tattı. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın. Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden. Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden. Hasret sana ey 20 yılın taze baharı, vaslınla da dinmez yine bağrımdaki ağrı. Dinmez, gönlün, tapmanın, aşkın sesidir bu. Dinmez, ebedi özdeyişin bestesidir bu. Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı. Görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı. Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler, tek bendeki volkanları söndürse denizler. Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma kabil, imkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil, sırretmeye elden seni bir perde olurdum. Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum. Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur. En hisli şiirden de örülmez bu güzellik. Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur. Kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik. Peki son olarak eserlerinden kısaca bahsedecek olursanız.
Son olarak toparlayacak olursak Yolların Sonu 1946'da yayımlanan tek şiir kitabı. Haricen Dal Kavuklar Gecesi var. Öncesinde 1941'de yayımlanıyor. Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor romanları. İlki 1946'da, Bozkurtlar Diriliyor 1949'da Göktürk Devleti'ni anlatır. Göktürk Devleti'nin birinci Göktürk, ikinci Göktürk muazzam şekilde anlatır. Sanki o kitapları okurken Orta Asya steplerinde, Orta Asya bozkırında at sürüyormuş gibi hissedersiniz. O derece güçlü bir dille anlatır. Z vitamini var, 1959'da yazdığı. Bunlar muzip eserleridir aslında Z vitamini. Biraz siyasi, dönemin siyasi atmosferine getirilen eleştirilerle ilgili. Hı hı. Ve son olarak Ruh Adam 1972'de yazdığı eseri. Yolların Sonunu dahil etmezsek toplamda 6 romanı vardır Atsız. Bu şekilde tamamlayabiliriz.
O zaman Sarı Zeybek'le sevgili dinleyenlerimize veda edelim. Sevgili dinleyenlerimiz Breda Yaman ve Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Nuri Göktaş'la çalıştık Teknik Masa'da. Ben Yasemin Pamukçu. Sarı Zeybek adlı şiiri sizlere okuyarak veda ediyoruz. Şu dağların meşeleri karanlık, etekleri olur çayır çimenlik, kızanlarla burada eder yarenlik. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır, yağmur yağar, pusatları ıslanır. Sarı zeybek şu dağların eridir, dağlar onun bütün yoğu varıdır. Kendi sarı, bindiği at dorudur. Attan inip şu dağlara yaslanır, gözü dalar, bakışları puslanır. Sarı zeybek dağdan dağa taşınır, taşınır da yüce dağlar aşınır. Mola verip Gökçen kızı düşünür, Efe dağdan köye doğru seslenir. Yosma Gökçen sesi duyar, süslenir. Sevmesin mi sarı zeybek Gökçen'i? Yüzü melek, saçı ipek Gökçen'i. Bütün aydın elinde tek Gökçen'i. Kız sevmeyen erin gönlü paslanır. Paslanır da imil imil yaslanır. Padişahın kulağına varırsa, tutun diye devlet emir verirse, 300 atlı 500 yaya yürürse, dağlar, taşlar barut ile sislenir, ölen ölür, anaları yaslanır. Jandarmalar genç Efe'yi sardılar, 40 ölümden beğendiğin sordular. Kızanları bir bir yere serdiler. Sarı zeybek kara sürmez şanına, erlik için kıyar kendi canına. Nasıl olsa uçar da can, kalır ten. Bir ah tuttu şu dağları derinden. Sarı zeybek vuruldu 3 yerinden. Yazık olsun telli duru şanına. Eğil de bak mor cepkenin kanına. Sarı zeybek gün batarken vuruldu. Nabızları yavaş yavaş duruldu. Gözlerine kara perde gerildi. Yiğit başı düşüp kaldı yanına. Bakmaz oldu mor cepkenin kanına. Sarı zeybek öldü sanma, diridir. O dağların yine eşsiz eridir. Bütün kızlar artık onun yaridir. Vurulmuştur hepsi onun ününe. Can atarlar şimdi gerdek gününe. Sarı zeybek şimdi artık masaldır. Sanma yıllar şerefini azaltır. Yiğitlerin dillerinde meseldir. Er kişiler kıyar da öz canına, bir damlacık leke sürmez şanına.
Şiir Gemisi.